HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, teşekkür ederiz öncelikle sorularımızı yanıtladığınız için. Efendim, Suruç'tasınız, tam Suriye sınırında sıcak bölgedesiniz. Öncelikle oradaki durumu sizden alabilir miyiz bugün itibariyle? Nedir durum, ne görüyorsunuz, neler gözlemliyorsunuz orada?
Bu 15 Eylül'den itibaren Suruç'a sınır olan Kobani kantonuna yönelik 3 koldan IŞİD'in saldırısı devam etmektedir. Özellikle çok ağır silahlarla, tankla, top, tüfeklerle ve füzelerle daha doğrusu kapsamlı bir saldırı Kobani'ye yönelik gerçekleştiriliyor. Biz de bu mevcut Kobani kuşatmasına, Kobani'ye yönelik gerçekleştiren bu saldırıya karşı Kobani halkının savunmasına destek amacıyla 15 gündür burada sınır altında nöbet tutuyoruz. Kobani halkı çok asimetrik bir savaş yürütüyor. Bir taraftan çok ağır silahlar, diğer taraftan da hafif silahlarla kendi öz olanaklarıyla bu çetecilere karşı, bu terör örgütüne karşı kendi yurdunu savunuyor ve bu savunmanın mücadelesini yürütüyor. Bu çeteler Kobani 3 koldan kuşatmış. Şimdi doğu tarafında hemen şehir merkezine yaklaşmış bir durumdalar. Güney ve batı cephelerinde de birkaç kilometrelik bir mesafe var ve birkaç gündür bu mevcut cephelerde çok yoğun bir çatışma yaşanıyor. Özellikle havan toplarıyla, tanklarla ve füzelerle Kobani merkezi bu IŞİD terör örgütü tarafından vuruluyor. Oradan doğru da buna bir karşılık YPG ve YPJ güçleri tarafından karşılık veriliyor. Bugün de sabahtan itibaren hem doğuda hem batıda hem de güney tarafında böyle şiddetli bir çatışma sürüyor. Bizler de buradan, sınırdan bu çatışmayı çok rahat bir şekilde görmekteyiz.
Şimdi IŞİD'in yürüyüşünü durdurmak için Kürtlere yardım etmesini bekliyor. Salim İslim bunu birkaç kez dile getirdi. Türkiye'den yardım beklediğini. Evet. Sizin gözlemleriniz ışığında orada Kobani'nin direnmesi mümkün olacak mı? Ne kadar güçlü IŞİD güçleri karşısında?
IŞİD tek başına bu vahşeti soykırımı gerçekleştirmiyor. IŞİD bölgedeki bir takım devletlerden, güçlerden silah yardımı başta olmak üzere birçok alanda yardımlar almakta. Ve adeta Kürt halkı başta olmak üzere bölgedeki halklara canice saldırmaktadır. Büyük bir pervasızlıkla da bu saldırılarını boyutlandırarak yükseltmektedir. Tabii ki Kobani halkı IŞİD'in bu mevcut gücü karşısında silah olarak elbette çok zayıf durumda. Ama şehirde çok güçlü bir direniş ruhu var. Biz dün de gittik. Ben ondan önce de birkaç kez şehirdeki yetkilileri, kanton yönetimini de ziyaret ettim. Halkta büyük bir kararlılık var. Sonuna kadar Kobani'yi savunacaklarını, Kobani'yi terk etmeyeceklerini söylüyorlar. İşte dünyanın gözleri önünde, göz göre göre bir halk, bir katliam tehdidi altında ölümle baş başa bırakılmış. Çok dengesiz bir durum söz konusu. Yani bu örgüt bugün Kobani'yi düşürürse, Kobani'yi ele geçirirse bu Türkiye'yi de çok ciddi bir şekilde etkileyecek ve Türkiye'de de büyük felaketlere yol açacaktır ve bu felaket aslında Orta Doğu üzerinden bütün dünyaya yayılacak. Bugün Avrupa'da dahil olmak üzere herkes böylesine cani bir örgütün büyük bir tehdit altındadır.
Sayın Ayhan, peki Kobani'ye, sınırı geçerek Kobani'ye gittiğinizi söylüyorsunuz dün ve önceki günlerde. Oradan gözlemleriniz nelerdir? Kadın ve çocuklar sanırım sınırı geçtiler, Türkiye'ye girdiler. Kimler kaldı? Nasıl bir ortam var? Evet. İnsani açıdan yaşam koşulları nasıl orada?
Şehirde kalanlar da özellikle Kobani savunmasına aktif olarak yer alabilecek, silah kullanabilecek güçlerdir. Bunu dün yetkililerle de konuştuk. Kendileri şehir savunmasına yönelik çok kapsamlı ve derinlikli bir çalışma yürüttüklerini söylüyorlar. Bu anlamıyla da kesinlikle şehri sonuna kadar savunacaklarını bize ilettiler. Dışarıdan da bu savunmaya destek istediklerini, kendilerini yalnız bırakmaması gerektiğini, aslında Kobani şahsında kuşatmaya alınan, düşürmeye çalışılan insani ve demokratik değerler olduğunu söylediler. Ve bu vahşete karşı gereken tepkiyi, gereken duruşu herkesin göstermesi gerektiğini söylediler ve yardım taleplerinde bulundu. Bu Amerika'da dahil olmak üzere bugün sessiz kalan Avrupa'yı da Orta Doğu'daki şu anda birinci derecede tehdit altında kendini görmeyen tüm ülkelerde ülkeler içinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdit algısının, bu tehdit yaklaşımının bilinmesi ve dikkate alınması gerekiyor. Yani bu tehditlerden en öncelikli ve birinci durumda olan da aslında Türkiye'dir. bugün Türkiye'de bunun bilincinde değildir. Türkiye halen çeşitli yöntemlerle işte karşı nötr durmakta ve zaman zaman da aslında bunu destekleyen, ona destek sunan bir pozisyonu sürdürmektedir. Zaten bu sınır hattında oldukça IŞİD elemanlarının geçişe dair olmak üzere mühimmat, askeri ve benzeri şeyleri güzergah olarak kullandıkları biliniyor. Burada da buna çokça şahit oluyoruz. Dolayısıyla
nelere şahit oluyorsunuz? Yani IŞİD militanları yani Türkiye sınırından mı geçiyor?
Evet, geçtikleri, buradan askeri mühimmat takviye ettikleri, özellikle buradan çeşitli elemanlarının Türkiye'nin değişik yerlerinden temin ettikleri, devşirdikleri elemanları bu güzergahı Türkiye, Suruç, işte Akçakale, Antep, Hatay sınırından geçirdikleri, Orta Doğu'dan gelen militanlarını Türkiye üzerinden rahat bir şekilde geçirebildikleri, Avrupa'dan gelenleri de, yani buna benzer zaten kamuoyunda çok yaygın tespitler var.
Yani sizin gözlemleriniz ışığında mı bu bilgiyi veriyorsunuz?
Yani benim gözlemlerim, ben buradayım, günlerdir buradayım. Buradaki anlatımlar var, buradaki işte gören, bunu tespit eden insanlara yaptığımız sohbetler var. Kuşkusuz yani ben hani bunu şöyle şuradan geçerken bu işittidir, bunu ben tespit ettim, bunu tutanakla belirleme, bunu şey etme, belgeleme durumda değilim. Benim görevim de o değildir.
Tabii.
Ama yaygın bir şekilde bu konuda iddialar var. Yani bu iddiaların çok oluşu ve hükümetin de bu konuda şu ana kadar somut, doyurucu bir açıklama yapmayışı da aslında bunları besleyen şeylerdir. Yani daha düne kadar terör örgütü bile demiyordu Türkiye devleti. Kobani'deki Kürtlerin Türkiye'deki Kürtlerden hiçbir farkı yoktu. Yani buranın düşürülmesi, burada belli bir işgal, belli bir soykırımın olması haliyle yanı başında olan Türkiye Kürtlerini de etkileyecektir ve bu Türkiye Kürtlerinin de pozisyonu, durumunu değiştirecek bir potansiyel de açığa çıkaracaktır.
Sayın Ayhan, son olarak bu sınırda oluşan yeni durumun çözüm sürecine etkisi nedir? Çözüm sürecini riske sokar mı bu yeni durum?
Yani ben bir şeyi söyleyeyim. Kobani'nin Türkiye Kürdistan'ındaki süreçten hiçbir farkı yoktur. Kobani, Türkiye'de yürüyen bir çözüm süreci Kobani'deki durumdan ayrı bir şekilde ele alınamaz. Yani çözüm sürecini doğrudan etkileme potansiyeline sahip bir durumla karşı karşıyayız. Bu açıdan da hani hükümetin, özellikle Türkiye devletinin bu konudaki tutumunu açık bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Kobani'yi Türkiye'deki çözüm sürecinden ayrı tutmaya çalışan yaklaşımlar yanlıştır ve bu yaklaşımlara tevessül edilmemesi gerekiyor. Onun için de eğer Türkiye'de yürüyen, gerçekten de hepimize büyük umutların oluşmasına neden olan bir süreci biz nihayete kavuşturmak istiyorsak, Türkiye Devleti'nin de AKP hükümetinin de Kobani sorununa da bunu Türkiye'deki durumu gören bir yerden ele alması gerekiyor. Kobani'ye karşı ne kayıtsız kalabilir ne de bu IŞİD'i destekleyerek Kobani'yi IŞİD'e bile düşürme gibi bir hesap onun yararına olur. Onun için de çözüm süreci Kobani'den bağımsız değil. Hani onu diğerinden ayıran, diğerini de ayrı tutan gibi bir tutum içerisine girmek, öyle bir politika yürütmek kesin sağlıklı değildir. Yani sonuç vermez.
MDP Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Ayhan, çok teşekkür ederiz efendim.
Rica ederim.